Ayrım 30.
Yaşlı kadın da bir eli belinde, iki büklüm onların beş adım gerisindeki taşa oturdu. Yüzbaşı Salih ve Seyfettin Bağ Faraj'dan Baron Oteli'ne geldiler. Kuvayk Irmağı kıyısındaki bahçelerden havalanan bir grup güvercin, Baron Oteli'nin üstünde bir süre dönendikten sonra alanda bekleyen süvarilerin önündeki boş alana inip kondular. Süvari subayları taş döşeli alanda koşmak için sabırsızlanan atlarını sakinleştirmek için elleriyle atların yerelerini okşarken gözleri otelin oyma ağaçtan yapılma kapısındaydı. İçlerinde biriken yılgınlığı yeni bir atılımla yenmek istiyorlardı. Çoğu asıl birliklerini bozgun sırasında yitirmişti. 10 gündür Halep çevresine yeni bölükler oluşturmak, yorgun ve yılgın erlerin kendilerini toparlamalarına yardım etmek için gece gündüz çalışmışlardı. Şehirde bir iki eğlenceye katılarak kurtlarını döken bir grubun dışında kalanlar, içlerini burkan geri çekiliş acılarını unutabilmek için her gün hareket emri sorar olmuşlardı. Halep'e uğramadan var güçleriyle kilise ya da Antakya'ya doğru yürüyenlerin ardından geri kalan bu subaylar için onlar en iyileridir. Çünkü onlar emir aldıklarından değil, gönüllü olarak kaldılar buralarda. Onları tutan gurur ve şeref hisleridir diyen alay kumandanları çok da haksız sayılmazlardı. Otelin sol yanından bir seyis Yağız atı otelin kapısına doğru getirince süvariler eğerlerinde doğruldular. Kıtaya ilk kez katılacakmış gibi heyecanla bekliyorlardı. Kumandan kapıdan çıktı, omuzları hafif öne eğik, sarı saçları esen yelle oynaşıp duruyordu. Başını kaldırdı, süvarilere bir bakış attıktan sonra sarı sülüslü kalpağını başına geçirdi. Sırmaları ve göğsündeki madalyaları göz alıyordu. Onunla birlikte şeriayı geçmiş olandan kumandanlarını parlak, ütülenmiş giysileri içinde görünce gururla göğüslerini öne çıkarmaktan kendilerini alamadılar. Kumandan önüne çekilen atın başını okşadıktan sonra sol ayağını üzengiye atıp çevik zıplayışla bindi. Süvarileri yumuşak bir hareketle selam verdikten sonra bakışlarını sol yandaki iç kaleden Halep üstünde gezdirdi ve atını Bab-el Faraj meydanına sürdü. Çarşıdaki halk, esnaf, kadınlar, çocuklar alana koşarak geldiler. Binaların düz damlarında çömelmiş kadınlar birden zılgıt çekmeye başladılar. Teraslardan sarkan kadınlar ellerini sallayarak Türkçe Arapça bağırışıyorlar, bazıları güller atıyordu. Kumandan atını çarşı içine sürdü. Günlerdir kargaşa içinde bunalan halk ve tüccarlar çarşının dar yollarından yavaş yavaş geçen kumandanı ve arkasındaki süvarileri alkışlarken arkalardan gelen kadınlar, genç kızlar ve çocuklar zılgıtlarını sürdürüyorlardı. Eski saray yerine geldiler. Antakya kapısından geçip çarşının nemli havasından kurtuldular. Bu kapıdan ne zaman geçseler memleketlerine dönecekleri o günün düşleriyle duygulanan, içleri yanan subaylar, ikişerli sıraları bozmadan Kuvayk Irmağı'nı sollarına alıp önde tek başına ilerleyen kumandanı izlediler. Irmağın suyu bu taraflarda daha temizdi. Halep'in güneyine indiğinde ırmağı, Halep'in pis suları karışıyor, çevreyi ağır bir koku sarıyordu. Halep'e gelen mutasarrıfların en büyük işi kentin pis su şebekesini yaptırmak olurdu. Yaşlıların anlattıklarına bakılırsa 30-40 yıl öncesine pis sular sokaklarda açıktan akarmış. Daha sonra üstünü kesme taşlarla kapatmışlar. Ne ki taşların arasından pis kokular yine de sokakların havasını kirletirmiş. İstanbul'dan gelen doktorlar bulaşıcı hastalıklara karşı uyarırmış yönetimleri. Kente yeni bir düzen verilmeye, mektepler yenilenmeye başladığı sırada ise harp başlamış. Yoksa Halep yenileşmede İstanbul'u bile geçecekmiş. Bab-el Faraj'dan Aziziye mahallesine giden şoseye vardılar. Bir süre sonra Kuvayk Irmağı üstündeki eski taş köprüyü geçtiler. Sağda solda bozulmuş bağların arasından havalanan arı kuşları, atlıların üstünde dolaştıktan sonra Aziziye konaklarının üstünden demir yoluna doğru uçup gittiler. Başını kaldırıp kuşları izleyen kumandan, konacak telgraf teli arıyorlar diye söylendi. Bir tür sayfiye mahallesiydi Aziziye. Meydana geldiklerinde düzgün kesilmiş taşlardan yapılma, cumbalı evlerin ince ahşaptan örülü kahverengi pencere kepenkleri birden açıldı. Kadınlar ve kızlar meydanlardan geçenleri alkışlamaya başladılar. Süvariler başlarını kaldırıp onlara baktılar. İçlerinden birinin yüksek sesle "Bizim vatan buradan başlarmış meğer" demekten kendini alamadı. Kumandan ve süvarilerinin gezintisi güneye doğru sürdü. Cemiliye mahallesinden daha sonra El Gazali tepesine çıktılar. Tepe birkaç yüz metre yükseklikteydi. Bu yörelerde 300 metre demek Toroslara çıkmak gibi bir şey. Kumandan atından indi, karargah subaylarıyla birlikte biraz dolaştı. Güneye, Baalbek yönüne ve batıya, Antakya yönüne, sonra kuzeye, Katıma ve Tel Arif'ten kilise uzanan yollara dürbünüyle baktı. İsmail Hakkı küçük defterine onun söylediklerini çiziktirip duruyordu. Süvarilerden biri yanındakine, bahse var mısın, topları yerleştireceği yerleri tespit ediyor dedi. Öteki, burada harbedipler ne olacak deyince birinci sesini iyice alçaltarak, her çekilişin bir duruşu vardır unutma diye yanıtladı. Kumandan aşağılardaki bahçelere ve doğularında kalan Şam istasyonuna bir bakış attıktan sonra yamacın alt yanında bekleyen sabırsız süvarilere doğru inerken Halep'in güneyinde kör düğüme benzeyen dar sokaklara göz gezdirdi. Halep'in eski kale duvarlarını izleyen güney yolundan geçtiler. Kumandan yıkık duvarlardan ayakta kalan bir bölümde iyice erimiş, neredeyse görünmez olmuş, aslan kabartmalarına şöyle bir baktıktan sonra arkasından gelen binbaşı Behçet Bey'e bir şeyler söyledi. Atını Babel makam kapısına doğru sürdü, serseri yatağı da denilen en eski mahalleye girmişlerdi. Yollarda aşiret saldırısına uğramış, arkadaşlarını yitirmiş olan genç süvarilerden bazıları yürek çarpıntılarına engel olamadılar. Görünen düşmanla ölümü bile göze alarak savaşmaktan korkmayan askerlerin en ürktükleri durumdur. 30 adım gerisi görülmeyen sokaklarda nereden çıkacağı belli olmayanlarca saldırıya uğramak. Selçuklu zamanından kalma Mengli Boğa Camisi'nin önünden geçerlerken Ferhat Bey elini beline atıp tabanca kılıfının düğmesini açınca arkadan gelenler de birbiri ardına kılıf kapaklarını açtılar. Sağ elleri artık bellerindeydi. Her an çarpışmaya hazır, başları iki yana çevrili ilerliyorlardı. Mahalle arasındaydılar artık. Kaç kişi olabilirdi El Fettat'ın silahlıları? Onlarla baş etmek kolaydı da gözü dönmüş çapulcuların ne yapacağı belli olmazdı. Kör bulmacaya benzeyen sokaklarda çocuklar belirmeye başladı. Daha sonra yaşlılar çıktı sokaklara. Sonra bir gürültüdür koptu. Ellerini tabancalarının kabzasına attılar. Penceresiz taş evlerden kadın bağırışmaları duyuldu. Damlardan sarkanlar, küçük kapı aralarından başlarını uzatanlar zılgıt çekiyor, alkışlıyorlardı. Kumandan sağ elini göğsüne götürerek kapı önlerine çıkan yaşlılarla selamlaşıyor, küçük çocuklara rastladığında eğilip gülümseyerek bir şeyler söylüyordu. Yoksul mahallesinde çapulculardan eser yoktu. Mahalleden çıktıklarında arkalarına bir grup çocuk takılmış bağırışıp duruyorlardı. Gümrük Han'ın önünden iç kalenin önüne çıktılar. Daha sonra Zahiriye Medresesi'ni ve Akboğa Camisi'ni geçip Altınboğa Camisi'ne geldiler. Kumandan cami önündekilerle konuştu kısa bir süre. Nayrap kapısından geçerek Humus yolunda ilerlediler. Ağacık camisinin önünden geçerken ezan okunmaya başladı. Camiden çıkan birkaç yaşlı ellerini açıp dua ediyordu. Kumandan başını hafifçe öne eğerek onları selamladı. Şeyh Nahcar tepesine çıktılar. Bu tepeden Al-Cibrin köyünden Humus'a uzanan yol görünüyordu. Yüzbaşı Salih bir kez daha yanındakine döndü. Bak, İngilizler de Faysal'ın adamları işte bu yandan gelecek. Bizim mızraklılara çok iş düşecek deyince arkadan biri, sokaklardakiler ne olacak? Bizi görünce inlerine saklandın ama ne yapacakları belli olmaz deyiverdi. Onu yanındaki yanıtladı. Dağlar topçulardan, düzler bizim süvarilerden sorulur. Gerisini de piyadelerle jandarma düşünsün. Yuvarlanırcasına telaşla yürüyen gri parlak cübbeli Said Molla iskele önünde bekleyen faytona güçlükle bindi. Yıpranmış deri koltuk ağırlığıyla çökerken öne düşmekten korkar gibi iki elini yanlara bastırarak oturdu. Ve elindeki bastonu sürücünün arkasındaki ince tunçtan parmaklığa vurarak ''Haydi efendi Said Paşa'nın konağına, aman çabuk sür, vapur geç kaldı, Ferit Paşa'yı kızdırmaya gelmez.'' dedi. Sürücü kırmızı fesini bir eliyle düzeltirken öteki elindeki kırbacı savurdu. Yan cebinden çıkardığı ipek mendille aldığında ve tombul yanaklarında biriken teri silerken, midesinden boğazına doğru yükselen yakıcı suyu bastırmak için başını yukarı kaldırıp derin bir soluk aldı. Taş döşeli yolun iki yanındaki çınarların yaprakları bu yıl erken sararıyor. İttihatçıların Türk dünyası da erken bitiyor. İşte sonuna geldik. Enver ile Talat'ın işi bitti. Almanların Wilson'a başvurduğunu ordudan sakladılar. Lakin kokusu çabuk çıktı. Padişah da İngilizlerle hemen anlaşmaktan yana. Bu işler tıpkı Lord'un söylediği gibi tahtıravallinin ortasında durmaya benziyor. Aceleye gelmez, iki ayağını da öyle ayarlayacaksın ki bir ayağın çok basıp ötekini hoplatmasın. Yoksa bir yana baş üstü düşer, kıç üstü oturur kalırsın. En iyisi iş bilir medeni İngilizlerin dediklerini yapmak. Önce medeni olacaksın, sonra İslamiyet'i kuvvetlendireceksin. Kan dökmeye ne hacet? Baksana adamlar Osmanlı'dan Kıbrıs'ı aldılar da 5-10 yılda adam ettiler. Hayatta en son konuşmak isteyeceğim adam şu Ferit Paşa. Bu adamın mayasına sabır katmamışlar. Vahdettin bunu parmağında oynatacağını düşünüyor. Hanedana ihanet etmeye cesaret edemeyeceğini de biliyor. Hem bir denileni iki etmeyeceğini düşünmekte haklı. Ama velakin adamda devlet idare edecek incelik yok. İzzet Paşa'nın sadrazam olmasına da iyice içerlemiştir. Bakalım nasıl zapt edeceğiz bu herifi. Şu Talat da tam bir Hin oğlu Hin. Kendisi istifa etti ama kabinede adamını tutmak için yapmadığını da bırakmadı. Hanedanı Osmani, İzzet Paşa'nın İttihatçılardan Rauf'u Bahriye Nazır yapmasına içerliyorlar. Lakin ateşi avuçlamanın sırası değil. Şimdi herkesin hesabı başka. Eski çamlar devrilecek, yeni bardaklar yapılacak. İş ki keser hep bize yonsun. Talat'ın cinliği İstanbul'dan geçiyor. Almanlara gelince cin iken melaike kesiliyor. 15 gün evvel Almanlarla görüşeceğim diye SPA'ya gitti. Kendisine aman ha tek başımıza mütareke teklifinde bulunmayalım, hep birlikte hareket edelim denildiğinde hiç mi farkına varmadı ki? Almanlar Fransa cephesine iyi bir hat tutmak için Osmanlı'yı oyalamaktadır. Herifler bunları uyutup dururken Avusturya, Macaristan şıpmadanak Amerikalılara ve İngilizlere başvurdu. Arkasından Bulgaristan anlaşmaya vardı. Enver hala Bakü'yü alacağım diye kuvvetleri Batum'a yolladığında İngilizler de Halep'e dayandı. Allah'tan ki şu Kemal Paşa buralarda değil. Adam 4. Ordu'yu da emrine alıp Halep'te müdafaa için toparlanıyormuş. Bir yandan da padişaha Almanlara bakmayın tek başımıza mütareke teklif edelim diye haber yollamış. Doğru da söylüyor ama burada ne dolaplar döndüğünü bilmiyor. İzzet Paşa 3 gün evvel adada esir tutulan General Townshend'e mektup yazmış da Türkiye'nin istediği İngiltere'nin himayesinden ibarettir demiş. Bunu ordudaki genç zabitler bir duysa yer yerinden oynar. Fayton köşkün girişine birden durunca neredeyse öne yuvarlanacaktı. Bu ne biçim araba sürmek? Bunları adam etmek için değil İngilizler. 7 düvel yan yana gelse kâr etmez diye söylendi. Düz ve yüksek duvarların ortasına hiçbir uyum göstermeyen işlemeli demir kapıdaki küçük gözetleme penceresi açılıp kapandı. Kanatlardan birindeki küçük kapı aralandı. Bu ne terbiyesizlik, faytonu içeri almıyorlar. Neyse dedi ve küçük kapıdan girdi. Nöbetçi zabit arkasından Molla Efendi Paşa Hazretleri ön bahçedeler diye seslendi. Köşkün sağ yanındaki çamların ve manolyaların arasından geçti. Beyaz taşlar döşenmiş dar yolda yürüdü. Damat Ferit Paşa küçük havuzun öte yanında elleri belinde denizi seyrediyor, 5 adım solunda 2 uşak elleri göbeklerinde hazır olda bekliyordu. Ferit Paşa başını döndürmeden hoş geldin Molla Efendi diye seslendi. Hoş bulduk Paşa Hazretleri. Adamın ensesinde gözü var sanki, bu saray adamları muhbirsiz yapamaz. Vapurdan iskeleye indiğimde haber vermişlerdi. Boğazın suları bugün çok durgun, yaprak kıpırdamıyor, hava nemli ve boğucu. Bakalım ne zaman bir yere oturmama izin verecek. Paşa yine başını çevirmeden sol elinin parmaklarını açıp kapayınca uşaklar geri geri gidip köşke doğru uzaklaştılar. Damat Ferit Paşa yavaşça geriye döndü. Dar lacivert ceketinde parıldayan altın rengi düğmelerinden birini açıp sağ elini araya soktu. Said Molla bunlar da Napolyon'a pek meraklı oluyorlar diye düşündü. Paşa uçları özenle yukarı doğru sivriltilmiş kara bıyıklarına dikkat çekmek istercesine sol işaret parmağının ucuyla ve yumuşak bir hareketle bıyığını yukarı sıvazlarken birden sordu. Sesindeki renksizlikten uykusunu alamadığı anlaşılıyordu. Molla Efendi meclisi mebusanda neler olup bitiyor? Said Molla Hin oğlu Hin diye düşündü telaşla cübbesinin kenarlarını tutarak ve biraz da öne eğilerek özel bir bilgi verecekmiş gibi yutkundu. Keyifler iyice kaçtı. Erkan-ı Harp zabiti Nuri Bey, memleketimizin hiçbir yerini müdafaa edecek kuvvetimiz kalmadı. Büyük Harp Avrupa'daki Garp cephesinde hitam bulacak. Almanlar Fransa'yı ve İngiltere'yi dize getireceklerken 1,5 milyonluk ordumuzu eritip gitmişiz deyince ortalık karıştı. Bunlar malumumuzdur. Enver için ne söylüyorlar? Paşa Hazretleri, Maliyeci Cavit Enver Paşa bizi hiçbir şeyden haberdar etmedi. Cephelerdeki vaziyeti hep iyi gösterdi. Bunun böyle olmadığını bileydik bir çaresine bakardık. Almanlara kalben bağlanarak kendisini de bizi de avutup durdu. Cephede iyi bir durumdayken tek başımıza mütareke teklif etseydik pazarlık kuvvetimiz de olurdu diyesiymiş. Paşa Hazretleri, anlaşılan o ki İttihatçılar bile Enver Talat Cemal çetesine kafa tutacak. Paşa boş ver bunu der gibi elini şöyle bir sallayarak bir şeyler mırıldandıysa da bir takanın patırtısı arasında duyulmadı. Said Molla göz ucuyla kayıkhanenin yanındaki iskelede duran altın yaldızlı iskemlelere baktı. Bu adamın oturmaya niyeti yok mu? Sabahın köründen beri orası senin burası benim gezip durduk. İngiliz'e giderken peşimize adam düşüp düşmediğini anlamak için Peran'ın dar sokaklarında dolanmaktan ayaklarıma kara sular indi. Paşa kaşlarını çattı, küçük gözlerini Said Molla'nın gözlerine dikti. Fısıltıyla, bu İzzet Paşa olduğu müddetçe mütareke filan olmaz dedi. Ne aceleci adam yahu. Faraza padişah beni hemen şimdi sadrazam yapmayı teklif etse, şimdi sırası değil derim. Osmanlı ordusu iyice kuvvetten düşmeden olur mu hiç? Yoksa genç zabitler mağlubiyetin öfkesiyle ihtilale bile kalkışırlar. Bunu izaha ne gerek? Yutkundu. Mendilini şakaklarına götürdü ama silip durmanın bir faydası yoktu. İpek mendil iyice ıslanmıştı. Paşa Hazretleri cephelerdeki durum hallolunca İngilizler mütareke yapma teklifini hemen kabul edeceklerdir. Paşa sinirlendi. Sesi iyice tizleşmişti. Hükümette Rauf ve Cavit gibi iddiatçılar bulunurken nasıl mütareke olur? Paşa Hazretleri cepheler düşünce siyaset de değişir. Ya meclis? Araplar Şam'da bayrak çekti, Faysal Krallığı'nı ilan etti, Bulgarlar da yolları açınca Trakya'da durum değişti. Rumlar, Ermeniler hazırlık içindeler, Patrikhane'de toplantı üstüne toplantı yapılıyor. Bu vaziyette meclisin hükmü kalmaz, sabırlı olmak lazım, hele mütareke zamanı gelsin. Bizim işittiğimize nazaran Amerikan Başkanı Wilson'a Almanlara şart koşmuş. İmparatorluk kalksın, meclis açılsın, bizim de uygun göreceğimiz biri yeni hükümeti kursun demiş. Aynı şartları Avusturya'ya da koşmuş, kraliyet kaldırılsın demiş. Said Molla doğru söylüyor diye düşündü. Kısılmış gözlerle kendisini süzen paşaya uygun bir karşılık gerekir. Hanedan Wilson'a kalırsak meclisi açar, saltanatı kaldırır diye vesveseleniyor. Nasıl anlatmalı şimdi? Amerikalılar böyle konuşmalar yaparlar ve lakin menfaatleri neyi gerektiriyorsa sonunu öyle getirirler. Burada hanedan gerekiyorsa hanedanlık isterler. Orada demokrasi gerekiyorsa öyle yaparlar. Almanya'da ise sosyalistler iktidarı ele geçirmeden bir hükümet kurdurup mütarekeyi imzalamak ve sosyalistlerin önünü kesmek istedikleri belli. Bu arada Alman diktatörünün ve onun arkasındaki mareşallerin de prestijlerini bir iyice düşürmek istedikleri gün gibi ortada. İyi de bu incelikleri anlatsa karşısındaki yanlış anlayabilir. Bu kadarla kalsa iyi, işin ucunda kelle de var. Yok canım daha neler, o eskidendi. Hem İngilizler varken bunlar adamın kılına dokunmazlar. Derin bir soluk alıp sesine inandırıcı bir düzen verdi. Paşa Hazretleri, her memleketin şartları farklıdır. Bakmayın siz Amerikalılara. Osmanlı payitahtı olmadan İslam alemine hükmedemeyeceklerini hepsi bilir. Almanya başka, devleti Osmaniye başka. Anlaşıldı, anlaşıldı. Söyle adamlara bu işleri ordunun adamlarıyla halledemezler. Hükümette biz olmalıyız. O zaman işler yoluna girer. Eniştem de böyle düşünmektedirler. Çok gördüm de böyle patafatsızını da görmedim. Be adam, içinden ne dersen de koskoca padişah hazretlerine böyle denir mi? İngilizler bu adamın nesini beğenirler? Anlaşılır iş değil. Paşa hazretleri millet hakikati öğrenince medeniyet yolunu tercih edecektir. Molla efendi, hükümet olmak için daha vakit var ama mütareke görüşmelerine ben gitmeliyim. Münasip olur paşa hazretleri, başkaca bir emirleriniz olmayacaksa gidip şu gazete işlerini bir yoluna koymam lazım. Damat Ferit Paşa denize doğru yürüdü. İki elini yaldızlı parmaklığa dayadı. Akıntıya göre yol yol açık ve koyu maviye bürünen boğazın sularına bakarken haydi hayırlısı millet hakikatleri öğrenmeli dedi ve sustu. Said Molla bu aşağılayıcı tutumla sarsıldı. Bir şey demeyi düşündüyse de kendini tuttu. Allah sıhhat ve afiyet versin Paşa Hazretleri diyerek geri döndü. İki adım atmamıştı ki Paşa arkasından seslendi. Molla Efendi, şu İzzet Paşa Şam'dan Fransız bankacıyı getirtmişti. Neydi adı? Marcel Savoy. İzzet Paşa nereden çıkardı bu adamı? Yoksa Fransızlarla bir şeyler mi? Gerisini getirmedi. Said Molla'nın yüzüne merakla baktı. Molla'nın yüzündeki mimiklerden yalan söyleyip söylemediğini çıkartmaya çalışıyordu. Sarayda doğmuşsan daha çocukluktan başlayarak kazanırsın bu tür becerileri. Said Molla işin bu yönünü bilecek denli deneyim sahibiydi. Hiç geciktirmeden yanıtladı. İzzet Paşa bu zatın babasını yakından tanırmış. Fransız generali Despre'ye bundan daha iyi bir aracı yollayamazdık diyormuş. Anlaşıldı, anlaşıldı. İzzet Paşa mütarekenin Fransızların demesiyle görüşülemeyeceğini bilmez mi? İpler İngilizlerin elinde. Said Molla sadrazamlık işine takacak yeniden diye korktuysa da damat Ferit Paşa onu yanılttı. Molla efendi sen bilirsin Hahanbaşı Haim Naum efendiyi de Fransa'ya yolladılar. Kim kimi buldu? Hahanbaşı mı teklif etti gitmeyi? Said Molla doğrusu işin bu yanını hiç düşünmemişti. Ne ki bu sorudan yararlı bir sonuç çıkartabilirdi. Paşa Hazretleri, Naum Efendi'nin gitmesi demek İngilizlerin de işin içinde olması demektir. Soluk almadan ekledi. Bern'deki askeri ateşi Halil Bey'e de talimat vermişler. Fransızlara temasa geçmesini istemişler. Damat Ferit Paşa bilgiççe sordu. İşte yanlışlıkla burada Londra olmadan işi halletmeye mi çalışıyorlar? Hem ne oluyor, deliler gibi önüne geleni aracı tayin ediyorlar. Olan olmuştu, adam yine aynı yere takılmıştı. Onu ikna etmek ne zordu. Anlatmaksa zorun da ötesinde, en iyisi üstten almak. Paşa Hazretleri, müsterih olunuz. İngilizler her şeyi biliyor ve münasip zamanı bekliyorlar. Bu işler göstermelik, bize General Townshend'den haber beklemek kalıyor. Damat Ferit Paşa yine birden geri döndü ve bakışları denize daldı. Said Molla bu kaba, insanı kovmaktan beter eden davranış karşısında bir şey yapamamanın sıkıntısıyla Paşa Hazretleri müsaade buyururlarsa dedi. Damat Paşa başını döndürmeden hayırlısı neyse o olsun Molla Efendi diye yanıtladı onu. Said Molla geldiği yoldan meydana doğru yürüdü. Biraz olsun soluklanmak için çınarın gölgesinde durdu. Küçük çeşmeye eğildi ve tombul ellerini aldığı suyla yanaklarını ıslattı, sakalını kaşıdı. Yan cebinden çıkardığı mendili suya tuttuktan sonra sıktı ve uzunca katlayıp ensesine koydu. Çınarın öte yanında gölgede beklemekte olan faytona doğru yürüdü. Sürücü arka koltuğa oturmuş, ayaklarını öne sürücü oturana dayamış, fesini gözlerine yıkmış kestiriyordu. Adam onu duymadı. Bir daha bağırdı. Adam yattığı yerden fırladı. Fesini düzeltmeye çalışırken "Buyurun Hoca Efendi Hazretleri" diyerek kendini sürücü oturağına attı. Said Molla oturur oturmaz kırbacını şaklatarak sıcaktan baygın atları uyandırdı. Halep'in güneyindeki Şeyh Said köyünün alt yanındaki ağaçlıktan çıkan 50 kadar bedevi feslerini çıkarıp kefiyelerini başlarına geçirdiler. Kuşaklarındaki saldırmalarını, tabancalarını yokladılar. Bağdat demir yolunu geçerek yıkık surları izleyip Babel Nayrab'a yaklaştılar. Girişin jandarmalarca tutulduğunu görünce geri döndüler ve yıkık surların dibinde toplandılar. Bir süre sonra 5 gruba ayrılarak güneydeki yıkıntılardan mahalle arasına girdiler. 15 dakika sonra Ağacık Camisi'nin yukarısındaki küçük meydanda buluştular. O sırada Altın Boğa Camisi'ne doğru yürüyen 15-20 genç de Şeker Ağa Mahallesi'ne yöneldi. Önde giden genç arkasından yetişmeye çalışana "Kale içindekiler hazır değil mi?" diye sordu. "Arkadaşı hazır, ezan okunmaya başlayınca gösteriye başlayacaklar. Adımları sıklaştır, geç kalmayalım." diye yanıtladı. Alkasıyla mahallesinin dar sokaklarından çıkan bir başka grupla seri adımlarla Bağbal Makam Caddesi'nden sağa dönüp Bağbal Nayrab'a ilerlemeye başladı. Bir hafta önceki Baron Oteli saldırısından sonra güvenliği arttıran Halep Merkez Kumandanlığı, kentin giriş kapılarını birer takım jandarmayla tutmaya başlamıştı.